SBS Türkçe ilesiniz. Levent Bey, programa hoş geldiniz.
Merhabalar.
Bugün uzun zamandır ilk defa COVID-19 gündemin en üst sırasında değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca insan sokaklarda, Afrikalı Amerikalı George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası protestolar tüm dünyada olduğu gibi Avustralya'ya da sıçradı. Amerika'daki Afrikalı Amerikalılara yönelik şiddeti protesto ediyor yüz binlerce, milyonlarca insan. Ancak burada Avustralya yerlilerine yönelik şiddet ve hatta yerlilerin hayat standartları konularındaki sıkıntıları görmezden mi geliyoruz bu durumda? Siz ne düşünüyorsunuz?
O tabii önemli bir tuzak olur görmezden gelirsek. Amerika'da şu an süregelen karışıklıklar haliyle çok ciddi tarihi bir olay yaşıyoruz. Çok daha büyüyecek ve bir takım ciddi sonuçlar olabilir ama bizim her aşamada Avustralya'daki duruma bakmamız lazım. Çünkü yerli halkla olan ilişkiler konusu Amerika'daki Afrika kökenli Amerikalılarla ilişkin sorunlarla çok benzerlik gösteriyor. Yani Avustralya'da biliyoruz her zaman söylenir yerli halktan insanlar hapishanelerde daha yüksek oranda temsil edilir. Bir trafik cezasını ödemediği için ya da işte sokakta sarhoş gezdiği için tutuklanan ve içeride gördüğü muamele sonucu hayatını kaybeden çok fazla yerli halktan insan oldu çeşitli eyaletlerde. Ve bilindi ki bunların hepsinin kökeninde yerli halktan Avustralyalıların yaşadığı fırsat eşitsizliği, işte gündelik hayatta karşılaştıkları ayrımcılık ve genelde işte kuşaklar boyu devam eden bir yoksulluk söz konusu. Böyle bir girdabın içindeler. Onların işte yaşadıkları özellikle son birkaç on yıldaki çocukların çalınmasıyla kuşaklar arası kırılma sonucu çok ciddi bir onurları kırılmış durumdalar. Oradan başlanması ve çok fazla uğraşılması lazım ama maalesef Avustralya'da yerli halka bu tür hakların tanınmasını istemeyen çevrelerin temsilcileri ciddi bir şekilde parlamentoda, çok sayıda böyle parlamentoru var, böyle bir irade var Avustralya'da. Yani aborjinlere karşı yapılacak her tür iyi niyetin önünde duran bir kesim var Avustralya'da. Onun için bu uzun sürecek bir uğraş, o insanların hayatlarının düzeltilmesi çok çok zaman ve emek gerektiriyor.
Yani geçen senelerde duyuyorduk, görüyorduk, takip ediyorduk en azından basından böyle gözaltına alınırken veya gözaltında ölen Avustralya yerlisi insanlar hakkında haberler düşüyor sürekli ve bu konuda bu kadar büyük protestolar gördüğümüzü hatırlamıyorum ben. Yani normal ortalama halk nezdinde de yani o kadar büyük tepki görülmüyor galiba.
Görülmüyor. Bu aslında hepimizin şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım ki Amerika'daki olay, bu işi tetikleyen olay haliyle çok çetrefilli bir konu. Çok yani insanlar o videoya bakmakta zorlandılar bütün dünyada. Onun için bu kadar ciddi bir tepki patladı ama tabii onun arkasında çok fazla sıkıntı yatıyor. Irk ayrımı ile ilgili çok fazla geçmişi, kirli bir geçmişi var Amerika'nın. Avustralya'da nispeten işte bu tür toplum kesimleri arasındaki uzlaşmazlık, ayrılık biraz daha ılımlı seyreden bir yapıya sahip. Ama istatistikler suratımıza çarpıyor gerçekten. Yani Avustralya'daki yerli halkın durumu son derece kötü. Yeni gelen kuşaklar bir türlü düzgün bir hayat kuramayacak durumdalar. Toparlayamayacak durumdalar ve bu konuda pek çok şey yapılması lazım. Bu arada tabii Amerika'daki durumun bizim için bir başka yanı da Amerika, Avustralya'nın en yakın müttefiki. Malum şimdi Çin'le bir sürü sıkıntı var. Avustralya Çin'den yana mı tavır alacak, Amerika'dan yana mı tavır alacak diye ciddi bir soru devamlı soruluyor. Ve Avustralya'nın aslında güvenliği Amerika'ya bağımlı. Bildiği gibi yani Amerika desteklemese Avustralya şu an işgal edilebilir bir yabancı güç tarafından. Ama Amerika'daki şu an Amerika bir süper güç olarak hız kaybettikçe, güç kaybettikçe, hele hele şu mevcut liderlikle Amerika'nın Avustralya'nın yardımına gelip gelmeyeceği aslında giderek artan bir soru işareti. Yani Amerika'nın üzerine düşen yükümlülükleri, Avustralya'nın savunulması konusunda yapacağı bile şüpheli ve şu an yaşanan sıkıntılar bu soru işaretlerini bizim için çok çok artırıyor haliyle.
Aynı soruyu Kore ve Avrupalı müttefikleri Amerika'nı da soruyor herhalde, değil mi?
Tabii ki bu Amerika bütün siyasi gücünü askeri güçten almış durumda. Dünyaya askeri olarak hükmederek bugünkü refahına ulaşmış ve nüfuzuna ulaşmış durumda. Ve her türlü ekonomik çöküntü askeri gücün zayıflamasıyla birlikte Amerika'nın hükümranlığını azaltacak bir konu. Onun için Avustralya'nın da kendi güvenliği anlamında ona buna böyle diklenirken, Çin'e diklenirken de hakikaten dikkatli olması lazım.
Levent Bey, birkaç saat önce açıklandı. Avustralya ekonomisi uzun zaman sonra ilk defa %0.3 küçüldü. Bu aslında beklenen bir rakamdı. Yani Josh Frydenberg de resmen resesyona girdiğimizi açıkladı bir saat kadar önce. Siz bu tür rakamları bekliyor muydunuz acaba?
Tabii ki bekleniyordu ama yani ekonomistler bir takım kurallara göre bakmamız gerekiyor diye işte iki kere ekonomik durgunluk oldu mu adını resesyon koyalım, peşinden gelecek sıkıntılar. Yani bu kadar didaktik davranılmaması lazım. Ortada çok ciddi başka bir krizden dolayı böyle bir ekonomik yavaşlamaya girdik. Bir sonraki çeyrek yılda yeniden bir yavaşlama olduğunda gerçekten bir recession olabilir ama yani normal zamanlardaki recession gibi değerlendirilmemesi lazım. Kaldı ki Avustralya hararetle bu alınan önlemlerin, ekonomik önlemlerin bir an önce sonuç vermesini çok gönülden istiyor gerçekten. Önümüzdeki aylarda umarız ekonomide bir toparlanma yaşanır.
Levent Bey, COVID-19 yüzünden emlak fiyatlarında %30'a kadar bir düşüş bekleniyordu. Ancak Mayıs ayında fiyatlarda beklenen düşüş olmadı. Asıl darbenin Eylül gibi olması bekleniyor. Mortgage ödemeleri Eylül'de tekrar başlayacak, Eylül sonu itibariyle. Federal hükümetin de bugün gazetelerde çıktığı inşaat sektörünü destekleyeceği açıklandı. Sizce gerekli mi bu?
Yani hükümet desteklenecek sektör arıyordu. Pek çok öneri içerisinde bunu cımbızla seçmiş durumda. Henüz ayrıntıları açıklanmadı ama bu hafta bir takım duyurular yapılması bekliyor. İnşaat sektörüne bir destek paketi. Yani evini, yeni ev inşa etmek isteyen ya da mevcut evini geliştirmek, iyileştirmek isteyen vatandaşa hatırı sayılır miktarda bir devlet yardımı olacak. Ve vatandaş da o parayı gidip inşaatçılara vererek ekonominin bir canlanması sağlayacak. Tabii bizim toplumumuz için de bu ciddi bir konu. Bilindiği gibi inşaat ve bağlantılı sektörlerde bizim çok fazla toplum üyemiz var. Bu evinin tamiri için etrafa işte inşaatçıları verecek paradan bizim toplum üyelerimize de ciddi bir pay düşecek. Bu anlamda ayrıntılarının konunun hararetli bekliyoruz. Ama tabii unutmamamız gereken bir şey de bu devlet yardımının ödenmesinden sonra kullanılacak inşaatçıların faturalı çalışması beklenecek. Yani kayıt dışı çalışmanın yaygın olduğunu biliyoruz toplumumuz içinde. Onun için bu konuda inşaat işiyle uğraşan toplum üyelerimizin dikkate alacağını umuyoruz. Ve bu yasa önerisinde bu önümüzdeki günlerde merakla bekliyoruz. Bu arada tabii devlet inşaata yatırım yapacaksa niye sosyal konut yapılmıyor diye bir takım itirazlar da geldi belli çevrelerden. Ona bu hükümet meyletmiyor. Umarız bu baskı devam eder ve bu inşaat konusundaki devlet yardımının ciddi bir kısmında sosyal konut yapımına harcanacağını umuyoruz.
Levent Bey, turizm sektörü de en az inşaat sektörü kadar büyük darbe aldı bu süreçte. Sizce turizm sektörüne de destek verilecek mi önümüzdeki zamanlarda?
Turizm sektörüne verilecek ama tabii bu işte bu hafta lokantaların, kafelerin açılması zaten bunun bir parçası. Bunun peşinden işte ülke içi seyahatteki serbestleşmenin de gelmesiyle en azından yurt içinde turizmin ciddi bir destek alacak. Yurt dışı turizmde haliyle Avustralya'nın yurt dışına gitmesi ve yurt dışından başkalarının buraya gelmesi konusu haliyle COVID salgınının gelişimiyle bağlantılı. O konuda bir beklenti yürütmek mümkün değil. Bu arada gazetelere bugün düşen bir ilginç bir haber vardı. Yunanistan bilindiği gibi COVID salgınını oldukça ılımlı bir şekilde atlatıyor. Ve Avustralya'ya karşılıklı bir turizm önerisi getirdiği haberleri düştü. Yani uluslararası havacılık açıldığı anda Avustralya'dan biz gelecek olan turistler varsa bunları sübvanse edeceğiz, kabul edeceğiz, karantinaya sokmayacağız gibi bir ifade kullanıldı. Tabii bu tür karşılıklı anlaşmaların Yeni Zelanda ile olsun, Yunanistan ve başka ülkelerle olması heyecan verici bir durum. Tabii Yunanistan deyince insanın aklına Türkiye geliyor. Keşke böyle bir şey Türkiye ile mümkün olabilse. Bu karşılıklı turizm gelişlerdeki kolaylık bizlere çok büyük anlam ifade edecekti. Ama haliyle Türkiye'de Covid ile ilgili rakamlar Yunanistan'a göre biraz daha şu an yüksek olduğu için merakla bekleyip göreceğiz.
Ama Yunanistan anlaşması bile bu yaz için geçerli olmayacak herhalde. Yani Avustralya hükümeti kimsenin yurt dışına çıkmasına izin vermiyor. En azından geçerli bir neden olmadığı sürece.
Muhtemelen aylar sürecek. Kaldı ki Kuzey Yarımküre'de yaz ayları geçtikten sonra bir anlamı da olmayacak onun. Bu sene sanıyoruz böyle bir şey beklenmiyor ama görüldüğü gibi adım adım bu işin ne kadar uzayacağı baştan da söylenmişti. Gerçekten yeni hayatımızın bir sürü konuda tekrar başlaması gerçekten zaman alacak.
Levent Bey, Robodebt uygulaması son derece eleştirilen bir uygulamaydı, programdı ve mahkeme iptal etti. Şimdi federal hükümet de bu program kapsamında aldığı milyonlarca doları geri verme kararı aldı. 1 Temmuz'dan itibaren bunların hepsi geri verilecek. Yüz binlerce kişiden yüz milyonlarca dolar toplanmıştı. Yani para geri verilecek ama bu süreçte oldukça yüksek sayıda insan psikolojik zararını da gördü bu programın. Siz ne düşünüyorsunuz bu federal hükümetin bunu geri vermesi, parayı geri vermesi ama özür dilemeyi reddetmesi konusunda?
Evet, Robodebt konusunu defalarca konuştuk. Robodebt o zaman eleştirildiği şekilde gerçekten devlet yardımı alanları rahatsız etmek, incitmek için yapılan bir uygulamaydı. Başka bir açıklaması bulunmuyor. Yani devletin bir takım alamadığı gelirleri toplamak adına bula bula devlet yardımı alanları mı buldu? Yani bu kadar ayan beyan hamuduyla götüren vergi kaçıranlar ortada duruyorken, uluslararası kuruluşlar akıl almadık vergiler kaçırıyorken devlet yardımı alanlara yüklenmek, onların boğazını sıkmak siyasi bir karardır. Bu belli siyasi çevreleri gıdıklamak, onların hoşuna gitsin diye alınmış bir karardı. Bu evine birden böyle bir takım faturalar gelen pek çok insan, yani iddia edilen bir tür çok yüksek miktarlarda paraları kimileri zar zor bulup verip veriştirdi, kimileri ciddi ruhsal sıkıntılara girdi, intiharlar olduğunu duyduk. Bizim toplumumuzda da pek çok toplum üyemiz almış olabilir. Umarız bize arayıp not bırakır ve bu konuda biz de bir haber yapabiliriz. Ve şimdi de bu kadar iş olduktan sonra, bu kadar toplumsal hasar yaratıldıktan sonra galiba fazla istedik, 700 küsur milyon doları geri ödeyeceğiz denmesi gerçekten akıl alacak bir şey değil. Hükümet özür dilemediği bir yana buna benzer başka bir uygulamayı gündeme sokacaklarını şeklinde haberler de duyuyoruz. Demek ki bir ısrar var bu konuda. Bu üzücü bir durum. Umarız tekrarlanmaz. Umarız benzeri bir uygulamayı dayatmak istemezler ve toplumsal kesimler arasındaki böyle sürtüşmeyi artırıcı, öfkeyi, gerginliği artırıcı uygulamaları yaparken biraz daha dikkatli olmalı federal hükümet.
Levent Bey, şimdi bir COVID-19'a dönmek istiyorum. COVID-19 yüzünden maddi yardımlardan biri de federal hükümetin özel emeklilik, superannuation birikimlerinden insanları yararlatması 10 bin dolara kadar. Sizce bu başarılı oldu mu acaba?
Bilindiği gibi superannuation'ın zorunlu olması 30 yıl kadar önce Hawke-Keating iktidarları, İşçi Parti iktidarları sırasında yasalaşmıştı. O günden bugüne hem işverenlerin katkı payıyla hem de çalışanların kendi katkılarıyla herkesin ciddi bir birikiminin oluşması ve emekliliğini superannuation'la yapması konusunda bir işçi parti iradesiydi. Ve buna o günden bugüne çeşitli liberal partili iktidarlar ya da muhalefetler devamlı itiraz ede geldi. Oradaki tasarrufların birikmesini para sirkülasyonuna katmak adı altında superannuation'a bu kadar ayırmayalım deniyordu. Şimdi de sanıyorum bu Covid krizi fırsat bilinerek bu kadar ciddi bir krizde şimdi o insanların o birikimlerine ulaşmasını izin vermeyeceğiz de ne zaman vereceğiz gibi bir bahaneyle insanların işte belli bir miktarda kendi superannuation'larından para çekme imkanının sağlandığını gördük. İşte bu da hani bahane olarak işte o şu falanca borçlarını öderler, işte kiralarını, ev borçlarını öderler gibi sunuldu ama sonradan gelinen noktaya bakıyoruz. Bu superannuation'dan alınan paralarla pek çok insanın kumar oynadığı, hiç gereksiz harcamalara bu paraları harcadığı şekilde ciddi istatistikler de çıktı karşımıza. Bu haliyle çok üzücü bir durum. Tabii insanlara böyle para verirken şunu harcayın bunu harcamayın denmesi de mümkün değil. İnsanların zayıf yanları da var. O da bilinen bir şey ama gerçekten superannuation'ın şimdi altının oyulması önümüzdeki dönemlerde başka bahanelerle yeniden bu birikimlere bir çizimle tırtıklanmasını da mazur gösterecek. Bu gerçekten kaygı verici bir durum. Umarız vatandaşa kendileri biraz dikkat ederek verilmiş bir hak bile olsa superannuation'ı yüksek kendi birikimlerini yüksek tutmaya gayret ederler diye umuyoruz.
Levent Bey, Victoria özelinde bir soru sormak istiyorum. Geçtiğimiz hafta en çok konuşulan konulardan biriydi. Victoria Başbakanı Pekin'e gidip bir kuşak bir yol projesi anlaşması imzaladı ve bunu Dışişleri Bakanlığı'nın onayı olmadan imzalamış ve sorulunca, eleştirilince bu konuda da benim tek önceliğim Victoria'da işler dedi. Yani bir federasyonla yönetilen bir ülkede bu tür bir eleştiri ya en azından itiraz, benim tek önceliğim iş ya da iş fırsatı yaratmak doğru bir tutum mu sizce?
Bence her iki taraf da haklı. Bir ülkede bu kadar çok başlı bir sisteme izin veriyorsanız eyalet hükümetleri oy alıp belli anlamda bir iradeyi temsil ediyorlarsa kendi eyaletlerindeki iş hayatını, istihdamı güçlendirmek için böyle kararlar alabilir. Yani bu biraz da ülkedeki çok başlılığın federal ve eyalet iki ayrı seviyedeki hükümetlerin çatışması gibi bir şey. Tabii ki Victoria hükümeti federal hükümete sormalıydı. Avustralya'nın bu konuda ciddi bir çekincesi varsa yapılmamalıydı ama onların da kendi anlamda, Victoria'nın da kendi anlamda makul bir gerekçesi var. Haliyle kuşak yol projesi Victoria'ya ciddi ekonomik avantajlar şimdiden sağlamış durumda. Ama bundan sonra umarız bir uzlaşma yoluna gidilir. Haliyle Çin de bu zıtlaşmayı Çin de merakla ve keyifle izliyor. Ama umarız bundan sonrasında her iki hükümet seviyelerinde daha iyi bir eşgüdüm içerisinde daha dikkatli davranılacağını umuyoruz.
Levent Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sizlere.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.